Ayrım 18.
Bazı kimseler okunan parçada geçen çizelge, grafik, resim ve haritaya bakmayı ihmal ederler. Bu doğru değildir. Çünkü bunlar anlamayı ve hatırda tutmayı kolaylaştırırlar. Eski Çin filozoflarından Konfüçyüs'ün de dediği gibi bir resim belki de bir kelime değerindedir. Bu arada öğrenilen konuları unutmamak için bazı önlemler de almak gerekir. Bu konuda eğitim psikologları özet olarak şu tavsiyelerde bulunuyorlar. 1. Öğrendiğiniz şeyleri daha önce öğrenmiş olduğunuz başka şeylerle birleştirmeye çalışın. Çünkü biz bildiklerimiz aracılığıyla bilmediklerimizi öğreniriz. Bu önemli bir öğretim ilkesidir. 2. Öğrendiğiniz fikre uygun yeni örnekler bulun. Kitaplardaki örneklerin dışına çıkmasını bilin. 3. Öğrendiğiniz bir konu üzerinde bir başkası ile tartışma yapın. Bunu yapamazsanız konuyu başkasına anlatmayı deneyin. Bunun için hiçbir fırsatı kaçırmayın. 4. Öğrendiklerinizi uygulayın. Uygulanmayan bilginin değeri yoktur. Bu son nokta kitabımızın başında yer alan Atatürk'ün öğretim yöntemi anlayışının ne kadar yerinde ve önemli olduğunu bilimsel olarak da göstermektedir. Yukarıdaki esaslara uyulduğu takdirde anlayarak okuma hızı artacak, bu da yalnız belli bir derste değil, bütün okul yaşamında öğrencinin başarısını artırmaya hizmet edecektir. Eğitim alanı, sayı 64-65, Haziran-Temmuz 1973. Radyo konuşmaları. Yazar 1963 yılında Ankara Radyosu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle hazırlanan Öğretmenin Sesi programında yaptığı bir dizi konuşmadan öğretimle ilgili olan üçünü bu kitaba almıştır. Konuşma bir öğretmenle görüşme şeklinde yapılmıştır. İlk okuma ve yazma üzerine öğretim. Yeni öğretim yılınız kutlu olsun. Başarılar dilerim. Bu ders yılı hangi sınıfları okutuyorsunuz? Teşekkür ederim. Birinci sınıfı okutacağım. Yükün epey ağır demek. Evet, sınıf küçük olduğu için birçok kimse bu sınıfta öğretimin kolay olduğunu sanırlar. Ama kolay değil tabii. Tabii kolay değil. Çocuğa öğretim yılları, hatta ömrü boyunca devam edecek iyi eğitim ve öğretim esasları ile bilgi, alışkanlık ve becerilerin kazandırılmasında birinci sınıf öğretiminin, tabii öğretmeninin de büyük rolü vardır. Okula ilk girdiğimiz günün heyecanını hala içimizde duymuyor muyuz? O gün öğretmenlerimiz, hatta bütün okul personeli bize karşı ne kadar müşfik davranmışlardı. Biz onların yakın ilgileriyle okul çevresine ne kadar kolay alışmıştık. Tabii aynı şeyleri şimdi siz yapıyorsunuz. Evet, yaptığım planda bu hususa önemli bir yer ayırdım. Okula yeni gelen çocukların okul yaşamına ısınmalarının, okul yaşamına uyumlarının verimli bir öğretim için gerekli koşullarından biri olduğuna inanıyorum. Sosyal bakımdan geri kalmış çocukların sonraları okuma ve yazmada, hatta diğer derslerde başarısız olduklarını gördüm. Bunları deneyimlerimle biliyorum. Çok doğru. Tabii çocuğun okuma yazma öğrenebilmesi için gerekli koşullar yalnız bunlardan ibaret değil. Mesela zeka bunda en önemli bir faktördür. Zeka bakımından yeter derecede gelişmemiş olan bir kimse okuma yazmayı öğrenemez. Yaşı büyük olan çocukların kısa zamanda okuma ve yazmayı öğrenmelerinin sebebi budur. Okuma ve yazma öğrenmede bir çocuğun başarı gösterebilmesi normal olarak onun 6-7 yaş arasında bulunması ile mümkündür. Bu nedenle 6 yaşını henüz doldurmuş çocuklarının %25 kadarının okuma yazma öğrenecek bir olgunluğa gelmedikleri muhakkaktır. Ders yılının sonuna doğru bu sonucu gördüğümüz zaman gerek öğretmen ve gerekse ana baba olarak endişeye kapılmamamız gerekir. Böyle hallerde çocuğun çalışma isteğini kırmadan normal çalışmasına devam etmesini sağlamalıyız. Okul, hele okulun ilk sınıfı çocuk için hiçbir zaman acı bir tecrübe olmamalıdır. İlk okuma yazma öğretiminde yapacağınız diğer şeyler yahut izleyeceğiniz diğer yöntemler nelerdir? Çocukları okula ısındırma alıştırmaları yanında ilk okuma yazma öğretimi için gerekli alıştırmalar, temrinler de yaptıracağım. Bu daha çok resimler ve geometrik şekiller üzerine olacak. Tabii bunların kuru kuruya olmaması gerekir. Hepsi bir yaşamaya veya hiç değilse cazip bir öyküye dayanmalıdır. Sonra öğrenciler de bu bakımdan kımalmalıdırlar. İlk zamanlarda derste bir etkinlikten diğer bir etkinliğe geçilmemelidir. Böylece bir ders saati içerisinde birçok dersler yapılır gider. Hayat bilgisi, okuma yazma, resim iş, müzik, hatta beden eğitimi ve benzerleri. Evet, bu hazırlık alıştırmaları ileride çocuğun okuyacağı ve yazacağı harflerin yazılmasına ve tanınmasına yarayacak cinsten olmalıdır. Zaten öyle yapıyorum. Bunun amacının çocuğun büyük ve küçük kasları ile sinir sistemi arasındaki eşgüdümün, koordinasyonun sağlanması olduğunu biliyorum. Bunun süresi ne kadar olacak? 2-3 hafta kadar. İyi, yalnız bu alıştırmaları hep defter üzerinde yapmamalısınız. Bahçede yumuşak topraklı ve en iyisi kumlu zeminlerde yapmak gerekir. Bu aynı zamanda eğlenceli ve zevkli bir çalışma olur. Bu arada çocuklara okuma ve yazma bakımından hiçbir şey öğretmeyecek misiniz? Bu sonra olacak. Peki sonra olmamalı. Pek de sonra olmamalı. Örneğin her çocuğa kendi adını öğretebilirsiniz. İstediğiniz gibi yazamasalar da ziyanı yok. Bu çocuğun kendi adına karşı olan merakını giderir, aynı zamanda daha ilk günden itibaren okuma yazma öğrenme güdüsü, motifi ile yüklü olan çocuğun tatmin olmasını sağlar. Bu devre içinde kısa da olsa ünite ile ilgili bir iki cümle öğretmeliyiz. Evet biliyorum, cümle yönteminde ileride çocuğun kolaylıkla heceleri ayırarak çözümleme, analiz yapmasına, sonra bunları çeşitli şekillerde birleştirerek bileşim, sentez yapmasına yarayacak kısa cümleler öğretirim. Bu ilk zamanlarda Ali gel, Ahmet koş gibi kısa emir cümleleridir. Bu böyle ama bunda çok da ileri gitmemeliyiz. Cümlelerimiz ilk zamanlarda 2-3 kelimelik, kelimeler de 2-3 hecelik olabilir. Fakat bunlar sonraları 4-5 hatta 6'ya kadar çıkabilir. Çünkü cümle yöntemini uygulamaktan amaç çocuğun bir bakışta görebildiği yahut okuyup anlayabildiği yazı alanını mümkün olduğu kadar geniş tutmaktır. Yahut çocuğu okula ilk geldiği daha ilk günden itibaren buna alıştırmaktır. Yani cümle yöntemiyle bizim yaptığımız iş bir bakıma göz jimnastiğidir. Çocuğun bir bakışta gördüğü ve anlamını anladığı yazı ne kadar çok olur? Bunun sonunda göz geriye ne kadar az kayarsa, yani ne kadar az geriye dönüş yaparsa, okunan kısmın sonunda göz ne kadar az durursa, o kimse o kadar hızlı okur. Demek ki okuma yazma öğretiminde cümle yöntemini kullanmak, okuma ve yazma öğretimini kısa zamanda yapmak bakımından olduğu kadar hızlı okuma ve anlamayı da kolaylaştırmak için gereklidir. Evet. Anlama, parçanın içeriğine göre değişmekle beraber hızlı okuma, parçanın daha kolay anlaşılmasına yardım etmektedir. Bunun için öğreteceğimiz cümlelerin ne çok kısa ne de çok uzun olması gerekir. Bir iki heceli kelime ve bir iki kelimeli cümle öğretecek olduktan sonra eskiden kullanılan harf yöntemi ya da bileşim yönteminin ne zararı vardı? Bileşim yönteminde çocuk dikkatini önce harf, sonra hece üzerine çeker. Böylece göz, satır üzerinde dar bir alan görmeye çalışır. Bu sebeple sentez metodunda okuma ve yazma öğrenme geç olacağı gibi ömür boyunca devam edecek kötü okuma alışkanlıklarının kazandırılmasına da yol açar. Cümle yönteminde çözümleme evresine nasıl geçeceğiz? 2-3 ay süreyle öğrenciler bu şekilde 20-25 kadar cümle öğrendikten sonra cümle içindeki kelimeleri kendiliklerinden tanımaya başlarlar. Bu çözümleme zamanının geldiğini gösterir. Bundan sonra öğrenilmiş olan cümleler kelimelere ayrılır. Öğretmen bu maksatla büyük fişi kelimelere ayırırken öğrenciler de küçük fişlerini aynı şekilde bölerler. 1-2 ay kadar sürecek olan çalışmaların sonunda yine aynı şekilde kelimeler hecelere ayrılır. 4-5 ay süren bu çalışmaların sonunda öğrenci okuma yazma mekanizmasını kavrar. Bundan sonra çocuk bir taraftan çözümleme yaparken diğer taraftan da bileşim yapmaya sevk edilir. Bu sırada çeşitli araç ve gereçlerden de yararlanılır. Oyun şeklinde yapılacak etkinlikler de buna yardım eder. Bu arada çocuğun bildiği hecelerden yeni kelimeler, bildiği kelimelerden yeni cümleler, bildiği cümlelerden de yeni metinler tertip ettirmek ve bunlarla hızlı okuma alıştırmaları yaptırmak gerekir. Ancak bundan sonradır ki biz çocukları anlayarak hızlı okumayı alıştırabiliriz. Bu süreçte basit okuma parçalarından ve kitaplarından da yararlanabiliriz. Faydalanırız ama bunların pedagojik esaslara uygun olarak çok iyi hazırlanmış olması gerekir. Örneğin yazının puntosu bunda çok büyük rol oynar. Çok küçük yazılar bu çağdaki çocukların gözlerini bozar. Bir şey daha soracağım. Buyurun. Ya alfabe kitabından ne zaman faydalanacağız? Bunun belli bir zamanı yok. Arada sırada ilk okuma ve yazma öğretimine yardımcı bir vasıta olarak elbette alfabeden de faydalanırız. Fakat çocukların alfabeyi körü körüne ezberlemesine imkan vermemek koşuluyla. Teşekkür ederim. Daha buna vakit var. O zaman gerekirse tekrar görüşürüz. Şimdi ben hazırladıklarımı konuştuğumuz gibi yapayım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Radyo konuşmaları 2. 29. İlkokulda yıllık çalışma planı üzerine. Buyurun Kemal Bey, nasılsınız? Tatili bitiriyorsunuz. Nasıl, yeni bir ders yılına iyi hazırlanabildiniz mi? Teşekkür ederim, iyiyim. Yeni ders yılına hazırlıklı gireceğim. Şimdi yıllık çalışma planımı hazırlıyorum. Şimdilik en önemli işim bu. Nasıl, bu konuda bir güçlük ile karşılaşıyor musunuz? Karşılaşmaz mıyım? Elimdeki ilkokul programında bütün konuları her sınıf için yıl içine uygun şekilde dağıtmam gerek. Evet. İster birleştirilmiş, ister birleştirmemiş sınıflarda olsun, bugünlerde öğretmenin yapacağı en önemli iş budur. Öğretmen bir ders yılı içinde her sınıftaki öğrencilerine kazandıracağı bilgi, beceri, alışkanlık ve ülküleri eğitim ve öğretim ilkelerine göre en uygun şekilde planlaştırmalıdır. Bunu doğru olarak bir kez yaptıktan sonra diğer işleri yapmak çok kolay olacaktır. Çünkü böyle bir plan öğretmenin bir yıl içinde yapacağı işleri bir anda bir kağıt üzerinde görmesini ve tabii görevleriyle ilgili hazırladıkları zamanında yapmasını sağlar. Fakat dediğiniz gibi bunu yapmak kolay değildir. Bu her şeyden önce mesleki bilgi, bildiğini kağıt üzerine koymada beceri, belki hepsinin üstünde de deneyim ister. Siz bunu yapacak güçtesiniz. Geçen yılda öğretmenlik yaptınız. Herhalde deneyimlerinizden yararlanmasını bileceksiniz. Bu konuda yeter derecede deneyimi olmayan öğretmen arkadaşlar, kendilerinden daha deneyimli arkadaşlarının fikirlerini alarak ya da onların planlarından yararlanarak bunu yaparlar. Siz nasıl yapıyorsunuz? Geçen yıl ben de çevremizdeki bir arkadaşın yıllık planlarından faydalanarak kendi planımı hazırlamıştım. Fakat bu yıl kendim yapıyorum. Bulunduğumuz yerdeki diğer öğretmen arkadaşlar da böyle yapıyorlar. Güzel. Bütün bunlar iyi şeyler olmakla birlikte bu gibi güç ve önemli şeylerin en iyisi bunu aynı bölgede çalışan birkaç arkadaşla birlikte yapmaktır. Çünkü biliyorsunuz el elden üstündür. Madem ki her birimiz aynı sorunla karşılaşıyoruz, o halde bunu birlikte çözmekten daha doğal ne olabilir? Bu takdirde aynı sorun ya da durumla karşılaşan 3-5 arkadaş bu konuda bildiklerini basılı ve basısız halde plan örneklerini de inceleyerek ortaya koyar. Gerekirse bu konudaki eserlere de başvurarak bilgilerini artırır. Bütün bunların sonunda yapacakları işi tartışmalarla tespit ederler. Bunu yaparken bölgedeki deneyimli meslektaşlarla birlikte ilk öğretim müfettişi ile ilk öğretim müdüründe fikirlerinden yararlanılır. Yıllık çalışma planını yaparken nelere dikkat edeceğiz? Bunları siz bilirsiniz ama isterseniz bir anımsatma olarak birkaç şey söyleyeyim. Yıllık çalışma planı hazırlarken önce örneğine uygun bir şekilde basılmış ya da hazırlanmış bir defteri, ilkokul programını, ders kitaplarını, ders yılı içindeki tatil günlerini gösteren bir defteri, ileride işimize yarar düşüncesiyle gazete ve dergilerden kestiğiniz yazı ve fotoğrafları yanımızda bulundururuz. Bundan sonra okulun açıldığı günden kapanacağı güne kadar olan kısmı haftalara ayırır, her haftanın ne zaman başlayıp ne zaman biteceği yerini işaretleriz. Burada şunu söylemek yerinde olur. Bazı yazarlar bu planlamayı kabataslak yaparlar. Örneğin her ayı ortalama 4 hafta hesap eder ve bütün planlamayı buna göre yaparlar. Bu, öğretim konularının işlenme zamanı içinde bir esneklik sağlarsa da planlama fikrine uygun sayılmaz. Konuların işlenmesinde bir esnekliğe gereksinim varsa bunu bilgi ve deneyimlerimizle kendimiz kararlaştırıp planımızda gösterebiliriz. Tabii plan defteri üzerinde tatil ve bayramları da ayırmak gerekir. Bu arada çevrede ilkokul programını ekleyebileceğimiz konu ya da sorunlar vardır. Bunların bulunulan çevre için adeta yaşamsal bir önemi vardır. Bunları da planlamaya girişmeden önce tespit etmiş bulunmamız gerekir. Bunu çevre hakkında yapacağımız kısa fakat bilimsel bir inceleme ile tespit etmek en doğru yoldur. Bu zamana kadarki hazırlık ve çalışmalardan sonra bu konuların hangi sınıflarda işlenmesinin daha uygun olacağını kararlaştırırız. Daha sonra bunları ilkokul programında o sınıfa ait olan derslerin konuları arasına alırız. Bahsettiğiniz bu husus yalnız hayat bilgisi dersi için değil mi? Hayır, birçokları bunu böyle sanır. Kuşkusuz bunda hayat bilgisi dersi önemli bir yer tutar. Hayat bilgisi dediğinizde hatırıma geldi. Hayat bilgisi dersinde çocuğa öğretilecek konular onun duyu organları ile, beş duyusu ile kavrayabildiği alanda geçen konulardır. Bunun dışındaki konuları kavramak, bu dersin okunduğu ilkokul birinci devre çocuklarındaki çocukların ilgi ve yeteneklerinin dışındadır. Bu nedenle böyle konular ilkokul programında gösterilmiş olsa bile o çevredeki çocukların duyu organlarına hitap etmeyeceği için bunları programdan çıkarır, yerine az önce sözünü ettiğimiz konuları koyarız. Bu fikri eskiden beri biliyorum fakat buna biraz tuhaf geliyor. Ne gibi? Örneğin bölgemizde orman yok. Biz bu çocuklara ağaç sevgisini vermek istiyoruz. Bu fikre göre okulda orman konusunu işlemeyelim mi? Endişenizi anlıyorum. Bu fikir o demek değil. Orman, ülkemizde bulunduğu yerlerde bakımı ve korunması, bulunmadığı yerde de büyük gereksinim duyulması nedeniyle en büyük sorunlarımızdan biridir. Buna okullarımızda gereken önemi fazlasıyla vereceğiz. Tabii yalnız söz halinde değil, bizzat yaparak ve çocuklara yaşatarak. Bunun için ormansız bölgelerde bütün imkanlardan yararlanarak öğrencilerle birlikte okul civarında hiç değilse bir koruluk kuracağız. Bu aynı zamanda okulun çevreye karşı olan ödevlerinden birinin yerine getirildiğinin de kanıtı olacak. Daha çok gerek son sınıflarda bulunan öğrencilerin ve gerek çevre halkının yardımıyla meydana getirilen bu koruluğun bakımı ve korunması artık bir çevre sorunu olmuştur. Okulda bizzat uygulamalar yaparak bu konuyu artık enine boyuna işleyebiliriz. Çünkü artık bu durum ilkokul birinci devresindeki çocukların duyu organlarına hitap edecek bir hale gelmiştir. Bu açıklamalarımızdan şu sonucu çıkarabiliriz. Biz ilkokul birinci devresindeki çocuklara duyu organları yoluyla kavrayabileceği yerlerdeki olayları öğretiyoruz. Diğerleri için ise böyle bir şey düşünmüyoruz. Evet, ama ikinci devredeki çocuklara bir şeyi öğretmenin de yine en iyi yolu çevredeki olay ve nesnelerden hareket etmek gerekir. Aksi takdirde kuru sözlerden onlar da bir şey anlamaz. Bu da mümkün olmazsa çeşitli karşılaştırmalara başvurulur. Everest tepesi çevresindeki bir tepeden ilin büyüklüğü, köyünün ya da yakın çevresinin büyüklüğünden ekvator bölgesinin iklimi, belki güneydeki bir köye yapılacak ziyaretten sonra kavratılabilir. Sözle anlamak ya da anlaşmak yüksek bir zihin yeteneği ve deneyime gerek gösterir. Biliyorsunuz bu da ancak yetişkinlik çağında mümkün olur. Yıllık planın hazırlanışından söz ediyorduk. Evet, öğreteceğimiz konuları böylece tespit ettikten sonra iyi bir öğretim için bunu gruplandırmak, yani benzer konuları bir araya getirmek gerekir. Biz buna konuları üniteleştirmek diyoruz. Üniteleştirme her ders için mümkünse de ilkokulda bu daha çok muhteva dersi dediğimiz hayat bilgisi, tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi, tabiat bilgisi derslerinde yapılır. Her ünite ders yılı içinde işlenebileceği en uygun zamana konur. Çünkü o zaman çocuk öğretim için gerekli ilgi ve çeşitli çevre etkinlikleriyle doludur. Bu ise öğretimi kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle okuldaki öğretim bu ünitelere yalnız bağlı olarak yürütülür. Türkçe, aritmetik, resim, yazı, müzik, beden eğitimi gibi diğer anlatım dersleri bir yandan kendi özel bilgi ve tekniklerini öğrencilere kazandırmayı amaç edinirken, diğer yandan da ünite konusunun öğrenciler tarafından daha iyi ve bilinçli olarak kavranmasına yardım eder. Bu normal sınıflarda böyle olduğu gibi birleştirilmiş sınıflarda da böyledir. Birleştirilmiş sınıflarda da karşımızda bir sınıf varmış gibi hareket edilir. Ünite yöneteceğimiz sınıfların zihin düzeyiyle göre zihin düzeyine göre bir bütün olarak düzenlendikten sonra bölümlenir. Bunda kolay, basit ve çevreye bağlı kısımlar ilk devre ile ülkemizi ve dünyayı ilişkilendiren kısımlarda son sınıflandıra işlenir. Bunlar ana çizgileri itibariyle yıllık çalışma planlarında görülür. Örneğin su ünitesi işlenirken birinci sınıfta okulumuzun suyu, ikinci sınıfta evimizin suyu, üçüncü sınıfta yakın çevremizin suları, dördüncü sınıfta su kuvveti ile ülkemizin suları, beşinci sınıfta da dünya suları ve bunlardan yararlanma şekli ele alınabilir. Bu takdirde hayat bilgisi, coğrafya ve tabiat bilgisi derslerine ait konuların teşkil ettiği bir ünite çeşitli sınıf düzeylerine göre planlandırılmış olur. Aynı şeyi diğer dersler için de yapabiliriz. Örneğin dil bilgisi dersini ele alalım. Bu derste de isimler bir ünite oluşturur. Bu ünitede isimlerin özel ve cins isimleri oluşları, tabii bu terimler kullanılmadan birinci sınıfta isimlerin tekil ve çoğul halleri, İkinci sınıfta bireşik isimler üçüncü sınıfta bulunan öğrencilere sezdirilir. Dördüncü ve beşinci sınıfta da ismin beş halinin kullanılması öğretilebilir. Bir anlatım dersi olan dil bilgisi dersinde bu bilgi ve tekniklerin kavratılması o haftanın muhteva dersine uygun bir konu olacaktır. Çok teşekkür ederim. Geçen yılda bir plan yapmıştım ama işin bu taraflarının pek farkında değildim. Bu yıl hazırlayacağım planda bunları da göz önünde bulundururum. Plan bilerek yapılmalıdır. Plana geçecek her sözcük ya da düşünün neye dayandığı hazırlayan tarafından iyice bilinmelidir. Bu bilinmelidir ki uygulama da ona göre tam olsun. Yoksa adet yerini bulsun kabilinden yapılan işler hiçbir işe yaramaz. Yıllık plan için söylenecek şeylerin hepsini söylemedik ama artık siz amacı anladınız. Anladım, teşekkür ederim. Bir şey değil, gene de buyurun. Başarılar. Radyo konuşmaları 3. 30. Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Nasılsınız? Çoktan beri görünmüyorsunuz. Yeni görevinize alışabildiniz mi? Köye de, görevime de alışıyorum. Daha doğrusu alışmaya çalışıyorum. Siz daha önce köyde de çalışmış olduğunuzu söylemiştiniz. Sizden öğrenmek istediğim birçok konu var. Ama beni şimdilik düşündüren birleştirilmiş sınıfların yöntemidir. Bana bu konuda yardım etmek ister misiniz? Hay hay, memnuniyetle. Bildiklerimi söyleyebilirim. Nedir güçlükleriniz? Efendim, bu birleştirilmiş sınıflarda öğretim olmuyor. Dersliğe giriyorum, karşımda 5 sınıf. Hangisine hangi dersi vereceğimi bilmiyorum. Vereceğim dersin konusunu biliyorum da nasıl vereceğimi bilmiyorum. Hem de efendim, benim kanıma göre birleştirilmiş sınıflarda öğretim yapılamaz. Bunun nasıl olacağını öğretmen ilkokulundayken öğretmenimiz anlattı. Biraz da staj gördük ama olmuyor. Muhakkak ki birleştirilmiş sınıflarda öğretim kolay değildir. Fakat bu ülkemiz için gereklidir. Aynı sorun başka ülkelerde de vardır. Durumu olduğu gibi kabul edip bunun çaresine bakmamız gerek. 5. Kasıt 1. Yüzün Sonu.